podcast dinle.
Efendim, iyi akşamlar dileyerek her zamanki gibi lafa girelim. Belirttiğiniz gibi Herakleitos'ta kalmıştık. Herakleitos'tan bir nebze ileri gidelim mi? Yoksa hep mi onda kalalım? Gönül hep onda kalmayı gerektirir ama akıl artık yeter. Bir adım ileri gitmeyi de düşünün der. Niye Herakleitos bu kadar önemli? Bunu geçtiğimiz konuşmalarda az çok belirtmiştik. En önemlisi, daha öncelerde bahsolunan ama Herakleitos'la birlikte kurumlaşan logos var. Maneviyat. İnsanın bir maneviyat varlığı olduğu, maneviyatın bütün insani özelliklerimizi kucakladığını bize ez cümle belirtiyor Herakleitos. Çok zor anlaşılan bir konu bu maneviyat. Kimi yorumcuya göre salt akıl demek, kimine göre bir kutsallığı var ve mitosa atıfta bulunan bir yapılanmadır. Kimine göre de benim taraf olduğum diyelim cenahta, kanatta insanın bilinç varlığı olması, neyin bilinci? Akıl sahibi olmanın bilinci. Burada şöyle bir tuhaf durum var. Bilinç akılla doğrudan doğruya bağlantılıdır. Bilinç akıldan gelen bir olaydır. Ne demek? Belli bir konuya, nesneye yönelmek, o konu, o nesne üzerinde odaklaşmaktır. Bilinç budur. Ya bu dışımdaki bir konudur, olaydır, nesnedir, ya da benim kendimdir, özüme dönüştür. Bu öz ne demekse. Bunlar kolay kolay açıklanabilecek şeyler değil. Günümüzde en önemli çatışmalar bu bahsettiğim, bu şimdi söylediklerimin maddi, bedeni bir zemini var mıdır? Kimisi evet vardır diyor. Maddi işleyişlerden, yapılanmalardan kaynaklanır bilinç diyorlar. Ve bu büyük ölçüde psikolojinin, hatta ruh hekimliğinin, psikiyatrinin konusu olduğunu söyleyenler var. Bunlar daha fazla ses getiren kişilerdir. Sesi daha fazla işitilir bunların günümüzde. Ama biraz geçmişe gittiğimizde, hayır, bunun maddi bir tabanı yoktur. Onun ötesi ne demekse oradan kaynaklanmaktadır derlerdi bu kişiler.
Hocam az evvel işte bu meselenin maddi karşılığının günümüzde işte özellikle psikolojide karşılığı olduğundan bahsettiniz. Bunun felsefedeki karşılığı da bu nominalistler dediğimiz ya da adcılar dediğimiz kesim bu karşılığa geliyor olabilir mi? Hani bu nominalistler ve kavram realistleri diye bir tartışma vardır çünkü felsefe tarihinde de. Yani nominalistler de mi maddi düzlemde alıyor
bütün,
bu
meseleyi? Bütün çatlağın kendisi diyelim bu şimdi bahsettiğin çeşitli adlar alarak devam ediyor. Başlangıcı Eflatun ile Aristoteles arasındaki uyuşmazlıktır. Onu daha sonra geleceğiz. Şimdilik onu bir tarafa bırakalım. Bir sürü ad almıştır. İşte nominalist olmuştur, konseptualist olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. Çok zor bir iş. Büyük bir sorumluluğu var. Bakalım altından ne kadar kalkabileceğiz bu zorlu işin. Herakleitos'un kastettiği bilinç yani ve maneviyat maddi bir kaynaktan ortaya çıkmıyor. Ayrı bir çizgi, ayrı bir tabakadır. Madde üstü, madde ötesi bir şeydir. İşin ucunda Herakleitos bir bilgedir. Bunu bir kere söyleyelim. Henüz ortada felsefe yok. Bir bilgedir. Ama kurulacak olan felsefenin zemin hazırlayıcılarındandır. Ve çok önemli zemin hazırlayıcılarındandır. En önemli tarafı bilgi olmasından ötürü Herakleitos'ta yoğun bir kutsallık anlayışı var. Nerede kutsallıkla karşılaşırsanız bilin ki arkasında din vardır. Çağdaş yaşamda dini reddeden, inkar edenlerin kutsallıktan bahsetmeleri, kutsallığı kucaklamaları bir çelişkidir. Hala dinin etkisinde olduklarını gösterir bize.
Bu ne yaman çelişkidir hocam?
Çok yaman bir çelişki. Bir başka çelişkiden burada henüz konusu değil ama madem ki din ile din dışının çelişkilerinden bahsediyoruz yahut karşıtlığından bahsediyoruz. Bir çelişkiye daha işaret edeyim. O da zorunlulukçuluktur. Zorunluluk sözü anlayışı, kafa yapısı kaçınılmazcasına dine işaret eder. Bir kişinin dini, dolayısıyla da Tanrı'yı inkar ediyor olması onu zorunlulukla zorunsuzluğa sevk etmelidir. Zorunluluğu kabul ediyorsan, zorunluluk var diyorsan, kapıdan kovduğun dini bacadan sokuyorsun demektir. Çağımızın en önemli, pek Türkiye'de tanınmaz, çünkü Zübbeliği gösterişi falan olmayan bir adamdır. En önemli filozoflarından biri Jacques Monod. Biyoloji filozofudur Jacques Monod. Bizde rastlantı ve zorunluluk eseriyle tanınmıştır ama dediğim gibi gene fazla şey yapılmamıştır, üste durulmamıştır. Çok ciddi bir adamdır Jacques Monod. Fransız, çağdaş, genç yaşta öldü. 80'lerde yahut 70'lerin sonlarında filan ölmüş olması lazım. Öyle aklımda kaldı. Bu adam komünistti. Yani ciddi bir komünistti. Öyle geçerken palavrasına komünist olanlardan değil. Komünist, Fransız Komünist Partisi'nin mensubuydu. Her şeyden önce ve Fransız Komünist Partisi de çok ciddi bir partiydi. Stalinciydi. Jacques Monod benim gözümde diyor Lenin'in dinsizliği şüphe götürür, su götürür. Lenin'in yani Sovyetler Birliği'ni kuran adam artık ötesi olmayan bir komünist dinsizliği su götürüyor dedi diyor Jacques Monod. Neden? Çünkü Lenin zorunlulukçu bir adam. Zorunluluğu reddeden büyük bir bilim filozofu olan Ernst Mach'ı Lenin ünlü eseri Kritik Empirizm başlıklı eserinde Mach'ı ağır bir biçimde eleştirir. Zorunluluğu reddediyor olmasından ötürü. Ki Mach. Zorunluluk yoktur demesinden ötürü. Zorunlulukçuluk aslında Marksçılığın özüne yapışık bir olaydır. Tarihi zorunluluktan bahsediyor.
Ya kaçınılmaz olarak o proletarya diktatörlüğü dediği aynı, şey gerçekleşecek aynı. Diyor zaten.
Ve bunun tamamıyla dini bir olay olduğunu söyler Jacques Monod. Hakikaten en sıkı dini eserlerden biri belki de zirvesi olan şeyin Gazali'nin
İhya mı hocam?
Hayır, şeyleri eleştirdiği
Tehatüfül felsefe.
Tehatüfül felsefede işte
İbn Sina'ları.
Bu gezginci filozofları İbn Sina'yı, Farabi filan eleştirdiği eserinde bahsettiği zorunluluk ile Lenin bu empirio kritisizmde söylediklerini yan yana koy. Sadece Tanrı'yı çıkar işin içinden. Hangi eseri kimin kaleme aldığını çıkaramazsın. O kadar benzerler. Zihin yapısı bakımından. Bunu söyledi diye Jacques Monod'u partiden kovuyorlar. Yani Lenin'in komünizminden, dinsizliğinden şüphe duyuyor diye atarlar partiden. Neyse bu şimdi bir ara lame oldu. Demek istediğim şu. Dini anlayışın başta gelen iki etkeni, unsuru kutsallık ve zorunlulukçuluktur. Doğada zorunluluğu bize bildirecek herhangi bir işaret, emare yok. Bir alışkanlık var. İngiliz filozofu David Hume'un söylediği gibi işte güneş her gün doğudan doğar, batıdan batar. Bunu göre göre alışıyoruz. bir zorunluluk anlayışını doğuruyor. Ama bugüne değin güneş doğudan doğup doğduğu için yarın öbür gün ondan sonraki gün yine öyle olacak diye elimizde bir garanti yoktur. Bilim daha ileride geleceğiz kaçınılmazcasına hep delil, kanıt ister. Geleceğe ilişkin ki zorunlulukçulukta bu vardır, geleceğe ilişkin sana bunun böyle olacağına dair garanti verici, teminat verici hiçbir unsur bulunmaz. Bu son derece yaşamaya aykırı bir olaydır. Çünkü biz geleceğe güvenmek suretiyle yaşayabiliyoruz. Dinin de zaten bütün işi gücü budur. Geleceği garanti altına almak. Umut, zorunlulukla olmasını beklediğin bir olaydır. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka bu olacaktır diye bekliyor. Halbuki onun öyle olup olmayacağını bilimce temellendiremezsin. Yok bunun temellendirmesi.
Hocam peki dinde zorunluluk bu kadar belirgin bir şeyse, temelse, irade dediğimiz, insanın iradesi dediğimiz şey nereye girecek burada o zaman?
O olması gerekeni senin gücünle, kudretinle gerçekleştirmendir. Diyelim ki evinde akvaryumun var, balıklara bakıyorsun. Yok başka bir hayvanın var, kedin var, işte itin, atın bir şeyin var. Bunlar neye ihtiyaç duyarlar? Beslenmeye. Besinini eksik tuttun mu yahut hiç vermedin mi öleceği muhakkaktır. Ne yaparsın? Şimdi senin iraden bu. Yiyecek verirsin. Ve o yiyeceği vermek suretiyle onları hayatta tutar, yaşar halde tutarsın. Yaşatırsın. Sadece evindeki hayvanlar için değil, genel olarak bütün canlıları yaşatmak konusunda iradeye sahipsin. Bu dini bir vecibedir. Yaşatmak zorundasın. Buna da daha ileride geleceğiz Eflatun'da tekrar. Yani sen vesile oluyorsun. O aslında yaşayacaktır. Sen bir katkıda bulunuyorsun. Onun yaşayacağına dair tekrar ediyorum. Bilimsel hiçbir veri yoktur. Umut hatta var. Ve hatta beslesen bile o pekala yarın ölebilir.
Bu az evvel umut diye bahsettiğin
aynen şu. Gelecekte beklediğin olayın gerçekleşmesine bel bağladığında dini anlamda ümit ediyorsun. Umut ediyorsun. Dini olmayan bir anlamda bekliyorsun. Ben şunu yaparsam bu şöyle olur beklentisi din dışıdır. Tamam mı? Bilimseldir diyelim. Dince duayla sen onun gerçekleşmesini arzuluyorsan, ona yatırım yapmışsan, bu bir umuttur. Umudun içinde kutsallık vardır. Kutsallık ödevle çok sıkı bir bağlantısı vardır. Ben bunu şu amaçla yapmak zorundayım diye içinde bir dürtü, bir ses. Vicdan dediğimiz olay. Seni belli bir istikamette, bir yönde yönlendiriyor, yürütüyor. Bu bir ödev duygusudur. O ödevin amaçlananı gerçekleştireceğine dair duygun umuttur. Anlaşılıyor mu? Onu gerçekleşeceğini biliyorsun. Yahut biliyormuşçasına inanıyorsun. Bunlar duygulardır. Ama ifadeleri akılladır. Yani düşünce olarak çıkarlar dışarı. İfadeleri düşünceye bürünmüş vaziyettedir. Dedik ya, bu bilgeler dine yatkın adamlardır. Doğuda gördüğümüz bilgelikler, Çin'de, Hint'te, İran'da gördüğümüz bilgelikler dine dönüşmüşlerdir. En bariz örnekte budacılıktır. Budacılığın müellifi, önderi Gautama Siddhartha bir din kurucusu değildir. Daha önce konuştuk bunları. Yalın kat bir şey, bilgedir. Benzeri Lao Tse de öyledir. Konfüçyüs da öyledir. Ve bunların bilgelikleri üzerine din ortaya çıkar. Dinleşir. Bunların bilgelikleri, bu saydıklarım din bilgelikleri, ben din ortaya çıkar. Bir bunun belki istisnası Zerdüşt'tür. Tam emin değiliz. Kimse emin değil ama bir ihtimal Zerdüşt kendini bir peygamber olarak görmüş veya göstermiştir. Bilgelikten öte bir şey. Ama öbürleri de böyle bir iddia yok, böyle bir dert yok. Gautama Siddhartha'da işte. Hatta derler ki çok bilmişler, budacılık tanrısız bir dindir. Hayır efendim. Tanrısız din diye bir şey yok. Düpedüz tanrısı vardır. Kimdir? Gautama Siddhartha'nın kendisi tanrılaştırılmıştır. Öldükten sonra. O kendisi, dediğim gibi, bunda bir dahli yoktur. Anlaşılıyor mu? Hazreti İsa gibi tanrılaştırılan kişilerdendir Gautama Siddhartha.
Hulul mu diyoruz hocam buna? Hulul mu?
Hulul, evet. Bu adamların kendileri bunda, eğer bu bir suçsa, suçlu değildirler. Kendilerinden sonra gelen insanlar tarafından o mevkiye, makama çıkarılmışlardır. Peygamberin çok hoşuma giden bir şeyidir. Müthiş bir bilgelik. Ali'ye seslenir. Ey Ali der. Sen ne kadar da İsa'yı andırıyorsun. Sevenlerin seni Tanrı katına çıkarıyorlar. Sevmeyenler de senden ölesiye nefret ediyorlar. Çok güzel bir biçimde veriyor. Müthiş bir biçimde yansıtıyor bu söylediklerimi. Evet, bir şey diyordu.
Doğudaki bilgelikler dinleşmiştir dediniz. Ama işte Yunan'daki bilgelikler dine temas etmiştir sadece. Temas ediyor dediniz. Bu Yunan'daki bilgeliğin dinleşememesinin sebepleri nedir? En önemli sebebi.
Burada bizim en sarih bir biçimde tanıdığımız, bildiğimiz Eflatun'un durumudur. Ona daha sonra geleceğiz. Eflatun bir peygamber olmadığını bize çok açık bir biçimde bildiriyor. Çünkü böyle bir eğilim var. Özellikle de İslam düşüncesinde bazıları Eflatun'u peygamberlik makamına oturtmaya çalışıyorlar. Ya o çalışmışlardır. Nitekim daha önce de söyledim. Eflatun el ilahi lakabıyla anılır. Ama onun peygamber olmadığının en açık delili kendisindendir. Kendisi bunu bize Timaios'ta açık seçik bir biçimde bildirir. Oraya geleceğiz daha sonra. Dönelim biz tekrar Herakleitos'a. Herakleitos'un maneviyatında bilinçten bahsettik. İnsanın akıl varlığı olduğunun bilincinde olması aynı zamanda kutsal bir varlık olduğunu göstermektedir. Bu adamlar önemli ölçüde tek tanrılığa, vahdete kulaç atan kişilerdir. Herakleitos'ta da bu vardır. Ve bu Tanrı'nın, tek Tanrı'nın yaratma sürecinde en fazla emek sarf ettiği, kendinden bir şeyleri kattığı varlık insandır. Bu anlamda tek tanrılığa işaret eden, işte mesela Parmenides'te de bu vardır. Empedokles'te bu vardır. Xenofanes'te bu vardır. İnsan kutsal bir varlıktır. Bu özellikle az sonra geleceğimiz Sokrates ve Eflatun'da tavan yapacak.
İnsan düşünen hayvandırın zıddı bir görüş var burada, değil mi?
Hayvan demiyor. Aristoteles'in hakkını her daim savunmamız lazım. Canlı demek. Zoon politikon, devlet kuran, devletleşme yetisini barındıran canlı. Çünkü zoon canlı demektir aynı zamanda. Hayvan anlamı da eklenmiştir ama esasında canlı demek. Zoo yaşamaktır. Ze hayattır. Zoon da canlıdır. Yani hayat sahibi olandır. Bu anlamda geliyor. O bakımdan yeni çağın yahut işte çağdaş dünyanın maddeye tapan kesiminin insanı düşürmek için kullandığı bir şey olmuştur bu. Ne diyelim, slogan. Zoon politikon. İnsan devlet siyaset yapan, devlet kuran bir hayvandır.
Aslında her yönüyle evrime böyle kapı aralamak aslında kapı, o değil mi? O şey beşer yapmak, ve insan yönüyle komple evrime kapı aralamak için belki.
Bu tekrar bilince dönersek insanın en önemli özelliği birincisi bilgilenmek, bilgi edinmek, bilgi tamamıyla insana mahsus bir olaydır. Ve bu bilginin üstüne eğilmek, o bilgiyi konu olarak bilginin bilgisine erişmek, işte bilinç de budur. Bilginin bilgisini elde etmek. Yalın kat bilgiyle yetinmemen gerekiyor. Sokrates'in mücadele ettiği, can hıraç kavgasını verdiği olay budur. Yalın kat bilgiyle şey yapma, yetinme. O bilginin üstüne katlanacaksın. O bilgiyi tartacaksın. O bilgiyi elde etmiş olduğun o temel bilginin doğruluk eğrilik nispetini, oranını tespit edeceksin. İşte Herakleitos'ta başlayan bu çizgi Eflatun'da son şeysini bulacaktır. Verimini bize sunacaktır. Herakleitos'un açtığı yol, tabi Parmenides'in de katkısı, sofistlerin katkıları vesaire, beraber felsefenin temelini oluşturacaktır. Felsefe bunun üzerine inşa ediliyor. Herakleitos'un açtığı, tesviye ettiği, öyle diyelim, tesviye ettiği zemin üzerine inşa edilecektir. Çok üstün körü, yüzeysel bakışla değerlendirmeler sonucunda çok büyük hatalar olmuştur. Logos'un mitos'tan geldiği iddiası. Bununla ilgili bir sürü eser var. Mitos'la Logos'a. Hayır efendim. Mitos'tan gelmiyor Logos. Yanlıştır bu. Yani efsaneden akla ulaşılmıyor. Bu adamlar yaptıklarının tam bilincindeydiler. Araştırdığı, istediği, ortaya koymaya çaba harcadığı olay akıldır. Burada hareketle kazara buraya gelmiyor. Çok kolaycı bir açıklamadır bu. Tipik çağımıza mahsus üstün körücü yüzeysel bir anlayıştır. Bizde de meslektaşlarım, bazı arkadaşlarım çok buna rağbet etmişlerdi. Kolaydır çünkü buradan kalkıp da işte burayı açıklamaya kalkma. Açıklayamazsın. Buradan bunu açıklayamazsın. Zaten bu hatadan dolayı din ile felsefe düşman kabul edilmişlerdir. Felsefenin dinleştirilmesi çok yeni bir sapıklıktır. İdeoloji dediğimiz olaydır. Hiçbir şekilde dinden hareketle felsefeye geçilmemiştir. Felsefenin dinle uzaktan yakından bir bağlantısı, benzerliği yoktur. Bundan dolayı da çatışmaları mümkün değildir. Çatışman için karşı karşıya gelmen lazım ya. Sevişme ve savaşma karşı karşıya gelmekle mümkün. Karşılaşma, buluşma olmadıktan sonra savaşamazsın. Yani bugünün boş verirsiniz. Pilotsuz uçaklarla bombardımanlar bilmem neler filan falan boş verin. Birinden savaşma da karşı karşıya gelinir. İki düşman ordu birbiriyle yüzleşirler. Mesele buradadır. Basit kavgalarda da böyledir. Kişiler arasında. Yani uzaktan sanal kavga diye ben bir şey işitmedim. Karşı karşıya gelirsin, yüz yüze gelirsin.
Var hocam şimdi Twitter'da millet...
Bırakın Twitter'lere, Twitter'lere, yani bunlar hiçbirisi insani olaylar değil. Geçelim bunları. Bir şey soracak.
Hocam şimdi bu logosun karşılıklarından birinin akıl olduğunu sürekli söyledik. Sonra bu logosun manevi bir anlamı olduğunu söyledik. Şimdi bir de geçen bölümlerde bahsetmiştiniz. Nous diye bir şey var. O da akıl demek. Yani bu logosun akıl karşıtlığıyla nous'un akıl karşıtlığı arasındaki fark ne? Belki o bize bir kapı açar hocam.
İşte o Eflatun'a geleceğiz orada. Logos çok geniş kapsamlı. İnsanın maddi bedeni varlığının üstünde yer alan. Yani beşerliğinin ötesini kapsayan bir sahadır logos. İnsanlığımızı logosla açıklayabiliyoruz. Nasıl ki beşerliğimizi dirimle ve onun bilimi olan biyolojiyle açıklıyorsak, logos insana mahsustur. İnsan kesimini kapsamaktadır. İnsan kesimini kucaklamaktadır. Maneviyat, işte maneviyat olarak benim Türkçe'ye tercüme ettiğim.
Dinle karşı karşıya gelmez, savaşmaz da sevişmez de dedik. Ama şimdi tarif ettiğimiz akıl, dindeki akılla ya da dinin bize öngördüğü akılla aslında aynı şey.
Aynı şey. Dediğin o, doğru.
O zaman sevişmiyorlar.
Dinin aklı ile felsefenin aklı, şu maneviyat, bu dediğin ikisini de kapsıyor. Hem felsefenin hem dinin aklını kapsıyor. Tamam mı?
Nus felsefenin aklını mı kapsıyor?
Felsefenin aklı, aklıdır. Nus felsefenin aklında duygunun hiçbir şekilde yeri yoktur. Oysa din, ne diyeyim size, %70, %75 atıyorum, duygu yüklüdür. Çünkü din, tekrar tekrar aynı yere dönüyorum, hayat demektir. Hayatta duygudan ibarettir demeyelim ama çok önemli ölçüde duyguya dayanmaktadır.
Siz o yüzden din yaşatır, felsefe yaşatmaz
diyor. Aynen. Evet. Yani felsefenin öyle bir derdi yok. Hangi felsefenin? Aristoteles felsefesinin, Aristo felsefesinin, geleceğimiz Aristo felsefesinin koyulmuş böyle bir amacı yok. Ne olduğunu göreceğiz. Herakleitos da bu ayırım henüz yapılmıyor. Yapılmamasının sebebi, bu adam bir bilgedir. Bilge duyguya gayet tabii ki ağırlık vermektedir. Çünkü insanı beşerliğiyle birlikte görüyor. Bilge. Beşerliğin inkarı değil. Özellikle de Yunan bilgeliğinde bu noktaya aslında şimdi aklıma geldi. İnzivaya çekilme olayı yok.
Çileci değil yani.
Çileci değil. Beşer insan bütünlüğü halinde alıyor. Bunun en bariz örneğini Sokrates'te göreceğiz. Çilecilik doğudadır. En göze çarpan örneği Gautama Siddhartha'dır. Batı doğunun etkilerini aldığı ölçüde bu çileciliğe kaymıştır. Sözüm Hristiyanlığa'dır.
Yunan'da da mesela o Diyojenler falan çileci olarak değerlendirilemez mi Sinoplu?
Hayır, çileci değildir Diyogenes. Güçlenmek istiyor. Kudretli olmak istiyor. Ne kadar maddi ihtiyaçlardan kurtulursam o derece güçlüyüm. Çekmek için, acı çekmek için yapmıyor mu? Kuvvetlenmek için yapıyor. Mesela çağdaş örneğini seçkin askerlerde görüyoruz, komandolarda. Ne kadar zora alışırsan o kadar iyi bir savaşçı olursun. Açlığa, susuzluğa, soğuğa.
Çok iyi anladım hocam ben. Ne demek istedim?
Çocukluğunda mesela bizde askerlik çok pohpohlanan bir olaydı işte. Ağlama, asker olacaksın, erkeksin, işte şu olur filan falan. İşte Türk askeri üşümez, Türk askeri ne derler?
Acıkmaz.
Bilmem, ağlamaz, sızlamaz, zırlamaz filan falan. Nedir bunlar? Diyogenes anlayışıdır. Adam yaz kış sadece şey bakımdan değil, bedenen de değil, toplumsal olarak da bir isyan bayrağını çekmiş. Her yerde olduğu gibi Atina'da da çıplak dolaşmak ayıp. Adaba aykırı bir şey. Bu adam aradan yürüyen dolaşıyor ortalıklarda. Ne yapıyor? Meydan okuyor. Muhafazakarlığın abidesi Eflatun'a kafayı takmış. İşte Eflatun'un okulunda, akademiyada bir ara kim tarafından çıkarılmış bilmiyorum. İnsan işte kılsız, iki bacaklı, şöyle böyle bir yer, varlıktır diye bir tarif denemesinde bulunulmuş. Seninkisi alıyor, tavuğun tüylerini yoluyor. Ondan sonra şurasını da işte insan diye bir levha yapıştırıyor ve akademiyanın duvarından içeri atıyor. Avluya atıyor tavuğu. Kafa buluyor, işte dalgasını geçiyor kiminle. Müesses bir nizam olan, kurulu bir düzen olan felsefeyle.
Anarşist aslında.
Anarşist tam bir kinik diyorlar. Kinik köpeksi demek. Köpek gibi yaşamak. Mesela zamanla özel bir kabı var. Ondan su içiyor. Yemek yiyor filan falan. Bunları atıyor. Hayvanlar gibi gidiyor. İşte bir su birikintisinden su içmeye çalışıyor. İşte bulduğu sağda solda çer çöp bununla beslenmeye çalışıyor. Yaz kış çıplak dolaşıyor. Buna tabii Atina genellikle sıcak bir memleket. Hadi sıkıysa gitti sen ne bileyim ben Stockholm'de, Petersburg'da filan böyle dolaş da göreyim bakayım ne oluyorsun.
Hocam ama soğukta da mesela gidip o mermerlere çıplak şekilde sarılıp böyle şey yaptığı anlatılır, rivayet edilir.
İşte dediğim gibi o günlerde, onun yaşadığı çağda sıfırın altına düşüyor muydu bilmiyorum sıcaklık Atina'da. Ya dediğim gibi genelde ılık bir sıcak ve ılık bir memleket Atina. İzmir'den daha sıcak olması lazım. İzmir'de de bildiğim kadarıyla öyle ahım şahım kış olmaz. Yahut Adana'da. Belki Adana'yla karşılaştırabiliriz şeyi. Atina'yı, Antalya'yla falan karşılaştırabiliriz. Neyse. Yani ortam müsait. Tabii gene zor. Yani hiç olmazsa 5 dereceye falan düşüyordur kışın. O 5 derecede benim kemiklerim sızlamaya başlar. O şartlarda gene çıplak dolaşıyorsa helal olsun adama. Yani bir şeyler başarıyor demektir. Her neyse logosu, maneviyatı keşfetmenin yanı sıra felsefenin ana yolunu, dedik ya araba yolunu, diyalektiği bize belirtiyor. Bunlar onlardan önce yok muydu? Belirtileri vardı. Belirtileri var ama burada artık bir tarife ve kurumlaşmaya kavuşuyor bu adamla, bu bilgeyle. O benim geçen konuşmamda o yolu çizmiştim size, haritasını, o diyalektiğin işte kısımlarını, analizdi, sentezdi, indüksiyondu, dedüksiyondu falan. Tabii bunlar Herakleitos'tan gelmiyor henüz. Ama o şema üzerine, o örnek üzerine inşa ediliyorlar. Nerede? Ta Aristoteles'te karşılaşacağız bununla. Herakleitos'un Diyalogos üzerine daha sonra yapılan çeşitlemeler arttırılıyor bu. Bu çeşitlemeler de bir müzik terimidir. Tema üzerine varyasyonlar derler. Bir konu üzerine çeşitlemeler. Çok biz ecnebi dile hayran olduğumuzdan Türkçesi varken de hep o yani dediğim gibi konu üzerine çeşitleme düpedüz veriyor bu tema üzerine varyasyon, değil mi? Evet, bu Aristoteles'te karşılaşacağımız olay Herakleitos'ta başlayan bir gidişin son noktasıdır. Varış noktasıdır diyelim. Ve bu arada Herakleitos'tan Aristoteles'e giderken ara durak, önemli bir durak Sokrates'tir. Sokrates bir orkestra yöneticisine benzetilebilir. Ne vardır bir senfoni orkestrasında? Çok çeşitli sazlar vardır. Değil mi? Birbiriyle bağlantısı bulunmayan. Keman vardır, kontrbas vardır, davul vardır, trompet vardır, flüt vardır. Var oğlu var oğlu var. Hatta bazılarında da piyano bile çıkabiliyor işin içine. Bu çok çeşitliliği birliğe kavuşturan kimdir? Orkestrayı yöneten adamdır. Felsefenin yaptığı işte budur. Ve felsefenin bu orkestra yöneticiliğini ilk defa üstlenen, göstermeye çalışan Sokrates ve Sokrates'ten bayrağı devralan Eflatun'dur. En insani olan maneviyatı vurgulayan kişidir Sokrates. Batı Anadolu bilgelerinin doğacılığı, şeylerin cancılığı, Hipokratesçilerin cancılığı, canlılığı esas almaları olayını solluyor Sokrates. Sokrates doğaya sırtını çeviriyor. Salt insan. Hangi insan? Maneviyat sahibi insan. Bilinç insanı. İnsan maddeden, topraktan nemalanmıyor.
Mesela sofistlerin insanı biraz daha böyle bir insandı değil mi?
İnsanın asıl varlığı insanı insan kılan o maneviyattır. Ve maneviyatın baş köşesini akıl teşkil etmektedir. Akıl bizi siyasete yöneltmektedir. Devlet kurmaya, devlete oluşturmaya yönlendirmektedir.
Diyeceğiz.
Diyeceğiz ve keseceğiz. Şu kadarını söyleyerek gelecek konuşmayı orayla devam ettirelim. Aklın en önemli ürünü kavramlardır. Sokrates hangi kavramlara ağırlık tanıyor? Karşılığı hiçbir şekilde bulunmayan ve adına edep dediğimiz olayın kavramlarına alabildiğine ağırlık tanımaktadır. Bunların, bu kavramların gölgesi yok etrafımızda. Tamamıyla zihnimizden çıkan olaylardır. İyilik gibi, iffet gibi, namus gibi, cesaret gibi, basiret gibi en zor kavramlardır. Yani ağaç dediğimde işte şu ağaç diye gösterebilirim. Gök denildiğinde nah budur gök diyebilirim. Gök kavramının tam karşılığı hiçbir zaman hiçbir yerde yok ama çeşitleri, örnekleri vardır. Doğadaki olaylara bizi yönlendiren kavramların timsalleri var. Gösterebiliyorsun. İşte insan diyebiliyorsun, işte kadın diyebiliyorsun, işte erkek diyebiliyorsun, işte ne bileyim ben kedi diyebiliyorsun filan. Ama basiretin, iffetin, namusun, cesaretin, korkaklığın gösterimi asla yoktur.
Davranışsal sahada yok mudur deyip
davranış bırakalım. Bu kavrama dayalı olarak ortaya çıkıyor. Hatırlıyor musun? Evet, bu vesileyle yine sözü haftaya bırakıyoruz ve iyi geceler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Podcast dinle.